Ayrım 15, sayfa 127. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. 10. Bölüm, Grove Marsh Priors, Ağustos 1940. Evangeline gece vaktinin gelmesini istemiyordu. Sabahın erken saatlerine kadar bir sağa bir sola dönüyor, güneş doğana kadar kabuslar içinde boğuluyordu. Bütün rüyalarında Louisiana'daydı. Bazen New Orleans'taki eski evindeydi. Sessiz ve loştu, mobilyalar gitmişti ve açtığı her kapı bir başka boş odaya açılıyordu. Oradan oraya giderken sessiz evin içinde bir şeyin, korkunç bir şeyin onu takip ettiğini, Evangeline'e giderek yaklaştığını hissediyor, kaçmak istiyor ama kaçamıyordu. Bazen okuldaydı, dünyaya manastırın küçük pencerelerinden bakıyordu. Fakat sık sık büyük annesinin taşradaki evinde Laura'nın şafaktan evvel alacakaranlıkta bıraktığı zamanları görüyordu. Sis kamış tarlalarının üzerine çökmüştü ve gölet zambak kokuyordu. Geç kalmış acele giyinmeye çalışırken büyük annesi ve eve hiç dönmüyorlarmış gibi hissettiren yaşlı kadınlar yakında salonda sabah duasına çıkarlardı. Hizmetçiler uyanık olurdu. Kimse görmeden acele etmesi gerekiyordu. Ev bataklık meşesinden sarkan yosunların ardındaydı. Bir sonraki meşenin ardında. Bir sonraki? Hayır, bir sonraki. Daha hızlı koşuyor ama sis de yolunu bulamıyordu. Gerçi yaklaştığını anlayabiliyordu. Çünkü inezin çanak çömlekleri yerleştirdiğinde çıkan sesi ve kahve kokusunu alıyordu. Bir katır anırıyor, bir zil çalıyordu ama kız hiçbir şey göremiyordu. ''Çok geç, biri biliyor.'' dedi Laura'nın arkasında. Orada kim olduğunu görmek için arkasına döndü. İnsan figürleri sisten geçerek yaklaşıyorlardı. Sonunda onların kurt adam yüzleri olduğunu görmüştü. Yine koşabilmek için döndü ama Laura'nın bedeni yosunda asılı sallanıyor ve yolunu kapatıyordu. Evangeline kalbi çarparak uyanıyor ve kendine tekrar tekrar artık New Orleans'da olmadığını hatırlatıyordu. Johnny Tunney'nin odasında acıktığı için ağlıyordu. Kuşlar bahçedeki yaşlı armut ağacının dallarında cıvıldaşıyorlardı. Yastıklarını kenara fırlatıp pembe ipekten perdeleri olan dört direkli karyoladan kendisini kaldırmaya çalışır ve merdivenin altındaki soğuk banyoda aceleyle yıkanmaya giderdi. 20 dakika sonra hala tam kurulanmamış bir halde bir önceki gün giydiği kıyafetleri üstüne geçirirdi. Yerde botları ve pantolonunun yanında duran Richard'ın babasına ait eski bir kazağı üstüne alırdı. Bir zamanlar Evangeline ne giydiğine özen gösterirdi. Elbiseleriyle mücevherleri uyumlu olsun diye kafa yorardı. Ama şimdi ne giydiğini umursamıyordu. Doğrusu ne kadar kötü giyinirse o kadar iyi hissediyordu. Mutfağa gitti ve çay demlemek için çaydanlığı aldı. Çaydan nefret ediyordu ama içini ısıtıyordu. Sonra da gelip tost yapmadan önce Tani'yi bekliyordu. Ardından eski günlerinin nasıl geçtiğini düşünüyordu. Laura'nın aramasını ve ayrılmasını söyleyeceği günü beklediğini hatırlıyordu. Küçük valiz hazırdı. Birkaç eşyasını almış ve gitmesi an meselesi gibi hazırlanmıştı. Bir an önce o gün gelsin istiyordu. Evangeline İngiltere'ye ilk geldiğinde aklını yitireceğini düşünmüştü. Lauren ile hemen bağlantıya geçmek ve ona bebeği anlatmak istemişti. Ama geldiğinde beklediğinden daha zor olmuştu. Richard onu Crow Marsh Priors'taki annesinin evine götürmüştü ve telefon salondaydı. Güç bela kibarlık gösteren Penelope onun yerleşmesi için yardım edeceğini söylemişti ki bu bir şahin gibi onu gözetlediği anlamına geliyordu. Penelope oradayken bırak ayrılmak için plan yapmayı Laura'nla görüşememişti bile. Birkaç hafta sonra Richard görev için uzaklara gitmiş, Penelope da savaş görevleri için Londra'ya, Harrods yakınlarındaki dairesine dönmüştü. Evangeline biraz rahat nefes almıştı. Laura'nı aramış ve ona nerede olduğunu söylemişti. Fransa'da yaşanacak bir yer bulur bulmaz yanına gideceği konusunda hemfikir olmuşlardı. Provence'deki her şey sıcakta güzel kokuyor ve tepelerden denizi görebilirsin dedi. Orada mavi panjurları olan beyaz bir evin bize uygun olacağını düşündüm. Biraz para biriktirmeye çalışıyorum. Bizim için mi? Ama nasıl aynı evde kalabiliriz ki diye sormuştu Evangeline düşünceli bir şekilde. Planın o kısmını düşünmemişti. Kolay dedi Lauren. Fransa'da çok sayıda Kuzey Afrikalı vardı. Gens de Color gibi koyu tenliler. Beyaz nüfusa karışmış, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, her şeyi yapabiliyorlardı. Fontaine çalışanlarından uzak durduğun sürece Marsilya'da iyi olacağız. İmkansız gibi geliyordu ama Evangeline yeni hayatlarını, Laura'nın eve gelmesini beklerken etrafta koşuşturan çocuklarını hayal etmeye çalıştı. Karnını okşadı. Ona yakında söylemesi gerekiyordu. Sonra 5. ayında düşük yapmış ve haftalarca hasta yatmıştı. Hala solgun ve halsiz olsa da kalktığında Londra'ya gitmek için bir bahanesi olmuştu. Orada bir doktora görünmesi gerekiyordu. Orada Marsilya'daki Lauren ile bağlantı kurmayı başardı. Sesinde yeni bir şey, ona bebeği anlatmanın doğru zamanı olmadığı konusunda uyarıyordu. Sesi uykulu geliyordu. Yorgun muydu yoksa temkinli mi konuşuyordu? Ona mı öyle gelmişti? Beklemeye ve görüştüklerini anlatmaya karar verdi. Evangeline onları bir aile yapacak bebek için ne kadar üzüldüğüne şaşırmıştı. Laura'nın siyahi ve kendisinin de beyaz olduğunu kimse bilmediği sürece geleceklerinde bir çocuğun olmadığı bir hayatı hayal bile edemiyordu. ''Daha ne kadar oradasın Laura, seni çok özledim.'' ''Çok değil, ben de seni özledim.'' Her geçen hafta Lauren yakında beraber olacaklarına söz verdi, ardından yaz sona erdi ve Penelope'dan kısa bir telgraf geldi. Tahliye edilmiş bir anne ve çocuğu için oda hazırlamasını söylüyordu. 2 gün sonra çok genç görünen fakat kolunda bir bebek tutan uzun boylu esmer bir kız trenle Crowmarsh Priors'a geldi. Onu getiren adam kocaman bir heybe getirdi. Kız ne yapacağını bilemiyormuş gibi etrafına bakarken bebeği ağlamaya başlayınca istasyon yöneticisi Albert Hawthorne ona yardım etmeye geldi. Kim olduğunu ve neden geldiğini öğrendiğinde bebeği kucağına alıp Tane'nin çantasını taşımıştı. Heybesini yere bırakırken biraz bakıma ihtiyacı var demişti Evangeline sertçe. Günaydın dedi Tane İngilizcesine dikkat ederek geniş salona ve içine dolan ışığa, kıvrılan merdivenlere ve cilalı zemindeki Türk kilimine bakıyordu. Burnunu çekti, neyse ki haşlanmış lahana ya da lağım kokusu yoktu. Kapıda Yahudilerin yasak olduğunu belirten herhangi bir işaret olup olmadığını otomatik olarak kontrol etmişti. Şimdi ise salonda asılı duran Meryem Ana ve bebek İsa madalyonuna bakıyordu. Evangeline madalyonu Penelope'u sinir etmek için asmıştı. Tani emin olmak istedi. ''Burada Yahudilere izin var mı?'' diye sordu. Johnny'yi diğer koluna alırken. ''Ne?'' dedi kapıyı açan kız. ''Neden olmasın ki?'' Soruya şaşırmış görünüyordu ve Tanli de onun şaşırmasına şaşırmıştı. Pantolon ve dirseklerinde delikler olan bir kazak giyiyordu. Tanli onun hizmetçi olduğunu düşünüyordu ama hizmetçiler üniforma giyerdi. Çok garipti. ''Hadi gel odanın yerini göstereyim. Bebeği bana versene.'' ''Canım Evangeline teyzeye gel tatlım.'' dedi. ''İsmi ne?'' Tavan arasından Richard'ın eski bebek mobilyalarından bazılarını indirdim. Tani ve Johnny, Evangeline'in dikkatini dağıtmaya az da olsa yarıyordu. Laura'nın aramasını beklerken evle bahçe arasında huzursuz bir şekilde volta atıyor, ancak salondaki telefonun sesini duyabileceği mesafenin hiçbir zaman dışına çıkmıyordu. Günlerini giysileri ayıklayarak, Johnny ile oynayarak, pek yemediği yemekleri pişirerek, Richard'a mektup yazarak dolduruyordu. Lady Marchmont'un çay davetlerini, Grace Court Hall'daki içki ve tenis davetini geri çeviriyor, açıkça ondan hoşlanmayan ancak Tani ile geçinip geçinemediğini soran solgun Alice Osborne ile kasıntılı sohbetler ediyordu. Evangeline, Alice'in Meryem Ana'yı aynı Penelope gibi tasvip etmediğini fark etmişti ama onu fikrine daldırmıyordu. Alice İngiltere dedikleri bu arafta bir başka sinir bozucu detaydı sadece. Lauren yanına gelmesini söyler söylemez Evangeline evlilik yüzüğüne ve nişanlanacak zamanları olmamasına rağmen Richard'ın kendisine nişan yüzüğü olarak verdiği Penelope'un safir yüzüğünü çoktan yazdığı bir mektubun içine koyacak ve Richard'dan özür dileyip boşanmasını söyleyecekti. Zavallı Richard, Evangeline'i kurtarmıştı ve onu seviyormuş gibi görünüyordu. Ama Evangeline asla yanında kalmayı düşünmemişti. Altın bebeği arayıp durmuştu. Büyüyü geri döndürmenin bir yolu olabilirdi ama bulamamıştı. Tek düşünebildiği Lauren'dı. Derken savaş ilan edildi ve sonbahar geldi. Lauren'ın nadir telefon aramaları genelde gece geç saatte Tanny yatmaya gittikten sonra geliyordu. Evangeline'in arkadan müzik ve gülüşmeler geldiğini duyuyordu. Deniz kenarındaki bir barda çalan bir grup Kuzey Afrikalı ile arkadaş olmuştu. Söylediğine göre işten sonra gece onlarla takılıyor, genellikle saksafon ya da piyano çalıyordu. Ona New Orleans'ı hatırlattığını söylüyordu. Kuzey Afrikalılar beyaz olmadıkları halde beyaz Fransızların arasında yaşıyor ve göze batmıyorlardı. Çok uzun beklemek gerekmeyecek sevgilim. Savaşta seyahat etmek biraz zor. Kendi kendine gelmeye çalışmamalısın. Yakında gelip seni alacağım.
Ne zaman Loran, seni çok özlüyorum.
Yakında sevgilim, yakında. Ben de seni özledim. Lauren Noel'den hemen önce artık Paris'te ve bir müzisyen arkadaşıyla beraber yaşadığını söyledi. Kendisi ve Evangeline'in şehirde oturabileceği bir yer arıyordu. Sabırlı olmalısın hayatım, burada daire bulmak kolay değil. Konuşma aniden sona erdi. Evangeline karanlık günler birbiri ardına gelirken endişe etmemeye ve beklemeye, Avrupa'daki coşan savaşı görmezden gelmeye çalıştı. 1 Mayıs sabahı her zamanki gibi kabuslarla geçen bir geceden sonra kilisenin çanları tarafından uyandırıldı. Kafası karışmıştı. Hala rüyada olduğunu düşündü. Kendisini sertçe çimdikledi. Garip, oldukça kirli bir odadaydı ve kesinlikle uyanıktı. Yıpranmış halıya düşen güneş ışığı odayı aydınlatıyordu. Yakınlarda bir kilisenin çanı çalıyordu. Muhtemelen köşede gördüğü eski kiliseydi. Camın etrafına ince bir pirinç kağıdı gerilmişti. Bir bomba düşmesi ve camların parçalanması ihtimaline karşı. Bir erkek ve kadın sarhoş bir şekilde dışarıda tartışıyorlardı. Bir süt kamyonu gürültüyle geçti. Koridorda ayak sesleri vardı. Ve biri ince bölme duvarın arkasında alçak sesle konuşuyordu. New Orleans ya da Sussex'te değildi, Londra'daydı ve artık mutlu bir şekilde uyanıktı. Lauren yanındaydı. Sıcak, çıplak uydukları hatırladığından daha sertti ama her zaman uykusunda çıkardığı sesleri çıkararak yanında uyuyordu. Neşe içinde hatırladı. Bir gün önce telefon çalmıştı. Telefonu az kalsın Tanny açıyordu. Lauren, o Londra'daydı. Evangeline valizini aldı ve hızla trene gitti. Öyle hızla gitti ki yüzüklerini ve Richard'a veda mektubu bırakmayı unutmuştu. Dün gece birbirlerini son kez görmelerinin üzerinden bir yıl geçmişti ama bu kez eve gizlice girmesi gerekmemişti. Lauren burada kimsenin kendisinin kim olduğunu veya siyahi olduğunu, evli olmadığını bilmediğini söyledi. Hiçbir yere gizlice girmeleri gerekmedi. Tanrı'ya şükür çalan sadece kilise çanıydı ve kilise çanı gaz saldırısı ya da istilanın habercisi değildi. Karanlıkta o ve Lauren birbirlerine öyle bir açlıkla saldırmışlardı ki kalın perdeleri çekmeyi unutmuşlardı. Aceleyle fırlattıkları kıyafetleri yerde, gaz maskeleri ve şapkaları şifonyerin üzerindeydi. Lauren'ın saksafon kılıfı bir köşede, kızın kaçak valizi de onun yanında hala açılmamış vaziyetteydi. Lauren'ın Paris'ten getirdiği konyak şişesindeki mantarı açmak için elini uzattı, sonra yeniden koluna uzandı ve başını adamın göğsüne dayadı. Artık her şey hakkında konuşma şansları vardı. New Orleans'tayken ne kadar korktuğu, hamile kalması, düşük yaptığında nasıl sefil hissettiği, Lauren Marsilya'ya geldiğinde neler olduğu gibi, Fransa'ya gittiklerinde nasıl yaşayacakları gibi. Ancak içgüdüleri ona önce beraber yaşamaya alışmaları gerektiğini söyledi. Uzun zaman olmuştu. Elbette Lauren hala onu, onun Lauren'ı sevdiği kadar seviyordu. Dün gece bunu kanıtlamıştı ama şimdi gelecek planları yapabilirlerdi. Ve geçmiş sadece kötü bir rüya olarak kalabilirdi. Hala nişan ve evlilik yüzüğünü taktığını fark etti. Onları mektupla beraber Richard'a bugün gönderebilirdi. Ama burnuna bir koku geldi ve doğruldu. Kahve. Loran ona daha sıkı sarıldı. Burnunu Evangeline'in boynuna gömdü.
Loran, kokuyu aldın mı?
Schiaparelli.
Daha iyi, kahve.
Ah Loran, bahse girerim caddenin aşağısındaki İtalyan kafesinden geliyordur.
Hatırladın mı? Eve döndüğünde ilk burnuna gelen koku her zaman kahvurulan kahve kokusuydu. Burada çayın tadı bulaşık suyuna benziyor. Bazen tekrar Creole kahvesinin tadına bakabilmek için her şeyimi veririm gibi geliyor. Bir de Baiknet çöreğini batırsam. Rüyamda bile gördüm.
Kahvaltıyı mı? Esnedi.
Bir nevi hayalimde inez yapıyordu.
Loran sırt üstü yattı, kahkaha attı ve kızın düz karnını okşadı. Her zaman açgözlü bir kız oldun. Onun dokunuşlarının hazzıyla gerindi.
Sen de öyleydin. Kusana kadar kaç çörek yemiştik hatırlıyor musun? Sen 19 tane yemiştin. Benden çok daha iştahlıydın.
Loran ellerini başının altına koydu ve düşündü. İnez gerçekten de iyi yemek yapıyordu. Waffle'lar, yumurtalı ekmek, budin sosisiyle.
Krem peynirdi poğaça.
Loran kıza sarıldı ve başını yastığa yerleştirdi. Dövülmüş bisküvi ve jambon, onları gerçekten severdim.
Peki ya boğa kurbağası dedikleri toplar?
Grenouilles mi?
Evet onlar. Philip içinde yaşayan kurbağalar olduğundan yan tarafına delikler açmamızı söylerdi. Açmazsak boğazımızdan aşağı zıplamaya çalışırlarmış. İkimiz de ona inanmıştık. İnez çok kızmıştı. Ne derdiniz var sizin? Parmaklarınızı çöreklerime sokuyorsunuz.
Evangeline'in gülümsemesi soldu.
Yemekler İngiltere'de berbat. İnez'in yemeklerini özlüyorum. Sen?
Fransa'da oldukça iyi. Loran parmaklarını Evangeline'in soluk parmaklarının arasından geçirdi. Ailesine olan benzerliği yastığının üzerindeki yüzünde, vücudunda hatta uzun işaret parmağıyla ellerinde belirgindi. Evangeline'in saçları koyuydu, omuzlarına dökülüyordu ama Loran'ınkiler açık bakır rengi, kısa kesilmiş ve kıvırcıktı. Ellie bir müzisyenin eli gibi güçlü ve hassastı, bir aşığın eli gibi. Parmakları Evangeline'in büyük safir ve nişan yüzüğünün etrafında düşünceyle dolaşıyor, onlarla oynuyordu.
Sesin aç olduğun kadar evi özlemişsin gibi geliyor. Belki ikisi de aynı şeydir. Ben de bazen böyle hissediyorum. Yağmur yağdığında Paris sadece ıslak taşlar ve yabancı yüzlerden ibaret hale geliyor. Ve ben de her şeyin daha ılık olduğu, tanıdık yüzlerin selam verdiği zamanları düşünüyorum. Ama senin için farklı olmalı. Sen evli bir kadındın. Düşünecek başka şeylerin vardı. Eşin sana iyi bakmış gibi.
Yüzüğü son kez döndürdü.
Gerçekte evli değildim. Gemide kaptanın yaptığı tören kilise tarafından tanınan bir evlilik değil. Bu yüzden feshedilmesi sorun değil. Biz de rahatça evlenebiliriz.
Biz mi? Evlenmek mi? Şaşırmış görünüyordu.
Öylece birlikte yaşayamayız Loran.
Evangeline Provence ya da Paris'te çocuklarla dolu bir ev ve her akşam eve gelen bir Loran düşünmüştü. Evli olmasa tüm bunlar nasıl gerçekleşebilirdi? Bir an şaşkınlıkla konuşmaya çalıştı. Ama biz zorundayız. Benim neredeyse bir bebeğim olacaktı, sana söylemem gerekirdi ama düşük yaptım. Ne zaman?
Geçen ya, sen Marsilya'dayken. Sanırım en hayırlısı buydu. Richard bu konuda sorun çıkarabilirdi. Kendisinin olduğunu.
Loran kızı bıraktı, döndü ve bir sigara almak için uzandı. Evangeline göz ucuyla onu izledi. Davranışlarındaki bir şey onu rahatsız etmişti. Acaba Richard'ın bebeğini taşıması imasından üzülmüş müydü? Belki de bu yüzdendi.
Senin bebeğindi dedi, ne diyeceğini görebilmek için.
Loran buruk bir şekilde gülümsedi ve kibriti yaktı.
Bir de Almanlar melezlerin katırlar gibi olduğunu söyler, üreyemezlermiş. O zaman hiç New Orleans'a gelmemişler demek ki. Sussex'takiler benim Londra'ya doktora geldiğimi sanıyorlar. Neden çocuğum olmadığını öğrenmek için.
Tanrı'ya şükür ki olmamış. Eskiden orada kadınlar Mama Labas diye yaşlı siyahi bir kadına giderlerdi çocuğu düşürmek için.
Evangeline derin bir nefes aldı. Artık bunun hakkında konuşmayalım. Şimdi bana Paris'in nasıl bir yer olduğunu anlat. Fransızlar İngiliz ordusu sınırı korumak için gelince rahat bir nefes almış olmalı.
Lauren yastıkları kabarttı, sırtını dayadı ve Evangeline'i kendisine çekti. Çenesini kızın başına yasladı. Böylece Evangeline onun yüzünden geçen kasvetli ifadeyi görmedi.
Paris mi? Bu kadar çok gidecek yeri olmayan çaresiz insanı bir arada görmemişsindir. Almanlar hızla geliyor ve onlardan daha hızlı gelen tek şey haklarındaki söylentiler. Polonya'yı ve diğer yerleri çoktan aldıkları söyleniyor.
Lanet olasıca Maginot hattı bir işe yaramamış. İstila neredeyse resmi hale gelmiş. İnsanlar Pöten'in ateşkes için müzakere etmesini bekliyorlar. Herkes öyle korkuyor ki kokusunu alabilirsin. Orduya katılmamış erkekler kırsal bölgelere saklanmışlar. Ama şimdilik...
Omuz silkti. Burada içmek için kahve var. Kadınlar hala güzel giyiniyor, şapkalar takıyor ve güzel kokuyorlar. Folies'deki kulüpler ve gazinolar her gece ağzına kadar dolu. Millet şampanya içiyor, dans ediyor ve neyin geldiğini bilmiyormuş gibi davranıyor.
Bırakamaz mısın? İngiltere'ye gelemez misin?
Benim için sorun yok. Amerika, Almanya ile savaşta değil. Paris'te kalmaktan korkmuyorum. Çoğu gece çalışıyorum. Almanlar gelse bile. Josephine Baker ve Revue Negre ortalığı sallıyor. Fransızlar cazı, bluesu, swingi ve egzotik dans dediklerini ve Tram'deki o şeyleri seviyorlar. Birkaç şarkı kaydında yer aldım ve insanlar o kayıtları satın aldıkça hayatımı idame ettirecek kadar kazanıyorum.
Sana söylediğim gibi Fontaine'in Marsilya işi battı ve Andre ve Philip'ten duyduğuma göre baban öldüğünden beri New Orleans'ta da işler yolunda gitmiyor. Ara sıra bana yazıyorlar ve nasıl olduğunu soruyorlar. O gece hakkında sana bir şey söylediler mi?
Kimse Richard'la neden kaçtığımı anlamadı. Sadece Andre ile iletişim halindeydim. Sebep olduğum skandalın asla unutulmayacağını söylüyor. Artık saygın bir aileden hiçbir kızın onunla dans etmesine izin verilmediğini söylüyor. Babamın evliliğinin bir an evvel iptal edilmesini istediğini ama annemin hamileysen bunun aileye daha çok utanç getireceğini söyleyerek engel olduğunu söyledi. Louisiana'ya tekrar ayak basarsam Morris'i vurduğum için tutuklanacağım. Ama önemli değil. Ben de dönmek istemiyorum. Asla.
Evangeline elini Lauren'ın sırtındaki izlerde gezdirdi. Lauren yüzünü buruşturdu, sırt üstü yatana kadar aşağı kaydı, sonra da Evangeline'i üzerine çekti.
Sen silahlı, tehlikeli bir kadınsın tatlım ama bazı tatlı yönlerin de var, hadi gel şimdi.
Sonrasında eskisi gibi bir sigarayı paylaştılar, emin olmak için kız başka bir taktik denedi.
Neden burada kalamıyorsun? Paris'e dönme, bu tehlikeli. Ya da İngiltere veya Fransa'dan başka bir yere kaçabiliriz. En azından beraber oluruz.
15. ayrımın sonu. Sayfa 136.